Ayrım 12, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 133. 10. Bölüm. Barrington şampanya ısmarladı. Jeannie yaşadığı böyle bir günün sonunda tek yudumda içebileceği buzlu bir Stolich Naya'yı her şeye yeğlerdi. Ama bir patronu derinden etkilemenin yolu sert içki içmek değildi, bu yüzden hevesini kendine sakladı. Şampanya aşk ve serüven demekti. Zaman zaman birlikte oldukları grup toplantılarında Barrington aşık numaraları yapar, birinden çok sevimli bir insan izlenimi bırakmıştı onda. Acaba bu akşam üzerine hamle yapar mıydı? Bu düşünce sürekli tedirgin ediyordu onu. Bugüne kadar reddedilmeyi incelikli bir biçimde içine sindirebilen erkeğe rastlamamıştı. Üstelik bu adam onun patronuydu. Ona Steve'den hiç söz etmemişti. Birkaç kez yemekte tam o noktaya kadar gelmiş ama nedense kendini tutmuştu. Eğer tüm beklentilerine karşılık Steve sonunda suçlu bulunursa bilimsel çalışmaları suya düştü demekti. Ne var ki dereyi görmeden paçaları sıvamaktan yana değildi. Steve'in suçluluğu kanıtlanmadan önce ondan kuşkulanmaya niyeti yoktu. Olayın korkunç bir hata olduğunun ortaya çıkacağından bal gibi emindi. Lisa ile konuşmuştu. Brad Pitt'i tutukladılar demişti. Bütün gününü akıl hastanesinde hem de onun iş yerinde geçiren adamı Jeannie'nin evine almak üzere olduğunu düşününce Lisa dehşet içinde kalmıştı. Jeannie daha sonra belki de durumu birilerine telefonla haber vermemiş olmakla daha iyi ettiği sonucuna vardı. Çünkü bu kendini ilgilendirmediği halde olaya burnunu sokmak biçiminde yorumlanabilirdi. Sonucu değiştireceğinden değil elbet. Lisa karşısına dizecekleri çok sayıda beyaz erkek arasından kendisine tecavüz edeni ya tanıyacak ya da tanımayacaktı. Bu konuda yanılacağı düşünülemezdi. Jeannie annesiyle de konuşmuştu. Üç oğlunu da yanına alan Patty de oradaydı. Annesi oğlanların koridorda nasıl da koşuştuklarını ballandıra ballandıra anlatıyordu. Neyse ki Bella Vista'ya daha dün yerleştirildiğini unutmuşa benziyordu. Yıllardır sürekli orada yaşıyormuş gibi konuşuyordu. Onu daha sıkça ziyarete gelmediği için Jeannie'ye sitem etti. Jeannie'nin bu konuşmalardan sonra annesi hakkındaki üzüntüsü biraz azalır gibi oldu. Barrington, Levre'yi nasıl buldun diye sorunca Jeannie birden silkindi. Nefisli, çok güzeldi dedi. Barrington sağ elinin baş parmağıyla kaşlarını düzeltti. Nedense bu hareket kendinden nedenli hoşnut olduğunu karşısındakinin yüzüne şırrak diye çarpması gibi bir şey oluyordu. Şimdi sana bir şey soracağım ama bana doğru yanıt vereceksin. Barrington onu ciddiye almayacağını bildiği için güldü. Peki dedi Jeannie. Tatlı sever misin? Severim, bu gibi durumlarda numara yapacak kadınlardan mı sandın beni? Barrington başını sağa sola oynatarak kanımca numara yapılacak bir neden yok ortada dedi. Adın patavatsıza çıkmıştır da. Hayatta en beceremediğin şey nedir? Bir şeyi enine boyuna düşündükten sonra onu daha iyi yapabileceğimi sanıyorum. Peki senin en beceremediğin şey ne? Barrington hiç duraksamadan benim beceremediğim şey aşk dedi. Nasıl yani? Bunu sıkça yaparsan beceremiyorsun demektir. Ya da aynı süre içinde birden fazla kişiyle olursa demek istiyorsun galiba. En iyisi Lorraine Logan'a mektup yazsam da akıl danışsam ona. Jeannie güldü. Konuşmanın Steve'e kadar uzanmasını istemiyordu. En çok hangi ressamı beğenirsin diye sordu. Sen tahmin et. Barrington aşırı yurtsever bir insandı. Duygusal yanının ağır bastığını hesaba katmalıydı. Norman Rockwell mi? Kesinlikle değil. Büyük bir dehşet içinde o adam adi bir resimleyici dedi. Resim koleksiyoncusu olmaya maddi gücüm el verseydi Amerikan empresyonistlerini satın alırdım. John Henry Twerkman'ın kış görüntülerini örneğin The White Bridge, Beyaz Köprü adlı tablosuna sahip olmayı çok isterdim doğrusu. Peki senin en beğendiğin ressam hangisi? Onu da sen tahmin et. Barrington biraz düşündükten sonra Juan Miro dedi.
Neden?
Rastgele bol bol boya sıçratmalarından hoşlanacağını sandım da. Jeannie söylenenleri başıyla onayladı.
İyi tahmin ettin ama tam değil. Miro da karma karışıktır biraz. Ben Mondrian'ı yeğlerim.
Ha evet öyle ya. Onda düz çizgiler daha ağır basar.
Kesinlikle resimden anlıyorsun.
Barrington omuzlarını silkti. Jean'i onun bugüne kadar kim bilir kaç kadınla bil bakalım oynadığını düşündü. Kaşığını aldı ve mangolu dondurmaya daldırdı. Bu kesinlikle bir iş yemeği değildi. Az sonra Barrington'la ilişkisinin ne yönde gelişeceğine kesin bir karar vermek zorunda kalacaktı. Jean'i 1,5 yıl var ki tek bir erkeği bile öpmemişti. Will Temple ile yolları ayrılalı beri hiçbir erkekle çıkmamıştı. İçinde Will'e karşı en ufak bir aşk özlemi taşımıyordu. Artık onu sevmiyordu, erkek konusunda çok tedbirliydi. Bununla birlikte bir rahibe gibi yaşamanın kaçıklık olduğunu da biliyordu. Bazen heyecanını dizginleyemeyen bir erkekle aynı yatakta olmayı çok istiyordu. Erkek kokularını da özlüyordu. Bisiklet yağını, terli futbol formalarını ve de viski kokusunu. En çok da cinsel ilişkiyi. Aşırı feministler penis mi işte en büyük düşman demiyorlar mı? Sen kendi adına konuş kardeş dememek için kendini tutuyordu. Zarif hareketlerle karamelize elmalarını yerken arada bir Barrington'a bakıyordu. Onun o pespaye politik görüşlerine karşın adamdan hoşlanıyordu. Zekiydi, ayrıca çok da başarılıydı. Ama onun seveceği erkek aydın da olmalıydı. Bilimsel çalışmalarını çok beğeniyordu. İnce ve biçimli bir vücudu vardı. Büyük olasılıkla sevişmekte çok hünerli ve deneyimliydi. Ayrıca ne güzel gözleri vardı, masmaviydi. Ne var ki çok yaşlıydı. Gerçi olgun erkeklerden hoşlanırdı ama o denli olgunlarından değil. Mesleğini mahvetmek pahasına onu nasıl reddedebilirdi? En iyisi ona karşı gösterdiği ilgiyi sevgi dolu babacan bir davranış olarak yorumlamaktı. Onu tümüyle reddetmenin başka yolu yoktu. Şampanyadan bir yudum aldı, garson bardağı boşaldıkça doldurduğu için ne kadar içtiğinin farkında değildi. Neyse ki araba kullanmak zorunda kalmayacaktı. Kahvelerini ısmarladılar. Jenny alkolün etkisini azaltmak için bir duble espresso kahve istedi. Barrington hesabı ödedikten sonra önce kapalı garaja inen asansöre, ardından da Barrington'ın gümüş rengi Lincoln marka Town Car'ına bindiler. Barrington bir süre rıhtım tarafında ilerledikten sonra Jones Falls Express yoluna çıktı. Kocaman bir bloku kaplayan kale gibi bir binayı göstererek, ''Kent cezaevi işte bu'' dedi. ''Dünyanın ne kadar beş para etmez insanı varsa orada toplanmıştır.'' ''Jean'i Steve de oradadır belki'' dedi içinden. Barrington'la yatmayı nasıl aklına getirebilmişti? Ona karşı içinde en ufak bir yakınlaşma duygusu taşımıyordu ki, böyle bir düşünceyi kafasında evirip çevirdiği için kendinden utandı. Barrington evin önünde frene basınca büyük bir kararlılıkla ''Bu güzel akşam için gerçekten teşekkür ederim Barry'' dedi. Acaba elini mi sıkacaktı yoksa onu öpmeye mi kalkışacaktı? Öpmeye kalkarsa yanağını uzatırdı. Barrington hiçbirini yapmadı. ''Benim evdeki telefon bozuk'' dedi. ''Yatmadan önce de bir yere telefon etmem gerek. Seninkini kullanabilir miyim?'' ''Dünyada olmaz, sen de git bir telefon kulübesine net diyemezdi ya.'' Kararlı bir hamleye karşı uğraş vermek zorunda kalacağı benziyordu. İç çekmemek için kendini tuttu. ''Elbette'' dedi, ''içeri girsene.'' Ona kahve yapıp yapmamakla kararsızdı. Arabadan atladı ve kapıya doğru yürüdü. Kapıdan küçücük bir girişe geçilirdi. Orada iki kapı daha vardı. Birinden Mr. Oliver adında emekli bir rıhtım işçisinin oturduğu bodrumdaki dairesine inilirdi. Öteki kapı Jeannie'ye aitti. Oradan da Jeannie'nin ikinci kattaki dairesine çıkılan merdivenlere gidilirdi. Jeannie şaşkınlıktan zınk diye olduğu yerde kaldı. Kapısı açıktı. İçeri girerek merdivenleri tırmanmaya başladı. Yukarıda lambalardan biri yanıktı. Çok garip. Oysa ortalık kararmadan çıkmıştı evden. Merdivenden doğruca oturma odasına giriliyordu. İçeriye adımını atar atmaz bir çığlık attı. Adamın biri elinde bir vodka şişesi buzdolabının önünde duruyordu. Üstü başı perişandı. Sakalı bir karış uzamıştı. Biraz da içkiliydi sanki. Barrington arkadan neler oluyor dedi. ''Çağrısız konuksan evine daha garantili güvenlik önlemleri almalısın Jean'i'' dedi. ''10 saniye içinde bütün kilitleri açıverdim.'' Barrington ''Kim bu adam yahu?'' diye sordu. Jenny büyük bir şaşkınlık içinde ''Sen cezaevinden ne zaman çıktın babacığım?'' dedi. 11. Bölüm Aralarında şüpheli kişinin de bulunduğu bir dizi insanın kurbanı gösterileceği oda hücrelerin bulunduğu kattaydı. Öğleden sonra Steve ile aynı yaşlarda, aynı yapıda 6 kişi daha geldi. Steve onların polis olduğunu sanıyordu. Çünkü ona bir suçluymuş gibi davranıyorlardı. Kendisiyle konuşmadıkları gibi göz göze gelmekten bile kaçınıyorlardı. Steve onlara dönerek, "Hey çocuklar, ben de sizdenim, ben ırz düşmanı filan değilim, ben suçsuzum" demeyi geçiriyordu içinden. Hepsinin de kol saatlerini, takılarını çıkarıp üzerlerine kağıttan beyaz tulum geçirmeleri gerekiyordu. Tam hazırlanıyorlardı ki takım elbiseli genç bir adam içeri girdi ve "Şüpheli kişi hanginizsiniz?" diye sordu. "Benim," dedi Steve. "Benim adım Leo Tanner, savcıyım. Hepiniz olayın kurbanına gösterilirken bu işin eksiksiz biçimde yapılıp yapılmadığını yerinde görmeye geldim. Bu konuda soracağım bir şey var mı?"
"Bu iş bittikten sonra benim buradan çıkmam ne kadar alır?"
"Kurbanın seni seçmediğini varsayarsak 2 saat alır."
"2 saat mi?" Steve'in tepesi attı. "Ben o iğrenç hicreye dönmek zorunda mıyım?"
"Korkarım öyle."
"Aman tanrım."
"Leo, seni bir an önce salıvermeleri için ilgililere talimat veririm. Başka bir diyeceğin var mı?"
"Hayır yok, teşekkür ederim."
"Pekala." Bir gardiyan 7 kişiyi kapıdan içeri alıp yüksekçe bir platforma götürdü. Arkada bir perdeyle bir de 10'a kadar numaralanmış yerler vardı. Bir de adamların boylarını gösteren işaretlenmiş cetvel. Tam tepelerinde kuvvetli bir lamba yanmaktaydı. Yüksekçe platformla odanın kalan kısmını bir bölme ayırmaktaydı. Adamlar perdenin ötesini göremiyorlardı ama orada neler olduğunu seslerden çıkarabiliyorlardı. Bir süre sadece ayak sesleri duyuldu. Arada erkeklerin fısıltı halindeki konuşmaları işitiliyordu. Steve bir ara ayak sesleri duydu. Bu seslerden içeriye bir kadının girdiğini anladı. Bir süre sonra bir erkek konuşmaya başladı. Ya önündeki bir metni okuyordu ya da ezberlediği bir metni yineliyordu. "Şu anda karşınızda 7 kişi duruyor. Onlar size sadece numaralarıyla tanıtılacak. Doğrudan size ya da bulunduğunuz yerde bir fiil işleyen kişi bunlardan hangisi ise yüksek sesle numarasını söyleyeceksiniz. Sadece numarasını. İçlerinden birinin konuşmasını, özellikle bazı sözcükleri kullanmasını istiyorsanız biz ona o sözcükleri söyleteceğiz. Arkaya ya da yana dönmelerini isterseniz bunu topluca yapacaklar. Doğrudan sana ya da senin bulunduğun yerde bir fiil işleyen aralarındaysa onu gösterebilecek misin?" Bir sessizlik oldu. Steve kadının onu tanımış olamayacağından o kadar emindi ki ama gene de sinirleri gitar telleri kadar gergindi. Bir kadın sesi, "Onun başında şapka vardı," dedi. Ses kendi yaşında eğitim görmüş orta sınıftan bir kadının sesini andırıyordu. Bir erkek sesi, "Bizde şapka var," dedi. "Onların şapka giymelerini ister miydiniz?"
"Daha çok kep gibi bir şey, bir basketbol şapkası."
Steve kadının sesinden gergin ve huzursuz ama oldukça da kararlı olduğunu çıkarabiliyordu. Belli ki kadın çok ciddiydi ve numara yapmıyordu. Steve şimdi daha da rahatladı. "Dave, baksana şu dolaptan 7 tane basketbol şapkası çıkacak mı?" Birkaç dakika beklediler. Steve büyük bir sabırla dişlerini sıkıyordu. Bir ses mırıldandı. "Vay canına, burada böyle şeylerin bulunduğunu hiç bilmezdim. Gözlük, takma bıyıklar."
"Dave, lütfen söylenip durma orada," dedi birinci ses. "Bunlar yasal ve olağan işlerden."
Sonunda yan taraftan platforma bir dedektif geldi ve sıradakilere birer basketbol şapkası uzattı. Onlar şapkaları başlarına geçirince dedektif yanlarından ayrılıyordu ki kafesli bölmenin öbür tarafından bir kadın çığlığı duyuldu. Erkek sesi daha önceki sözlerini aynen yineledi. "Doğrudan size ya da bulunduğunuz yerde bir fiil işleyen aralarındaysa onu tanıyor musunuz? Eğer tanıdınızsa yüksek sesle numarasını, sadece numarasını söyleyin."
Kadın hıçkırıklar içinde, "4 numara dedi.
Steve arkasına dönerek perdeye baktı. 4 numara kendisiydi. "Hayır," diye bağırdı. "Bu doğru olamaz. Hayır, ben değildim."
Erkek sesi sordu. "4 numara
söylediğini işittin mi?"
"Elbette işittim ama bunu ben yapmadım."
Sıra olmuş öteki adamlar platformdan ayrılıyorlardı. "Tanrı aşkına." Steve ışık geçirmeyen kafesli bölmeye uzun uzun baktıktan sonra yalvarır gibi kollarını 2 yana ayırdı. "Nasıl olur da beni tanıdığınızı söyleyebilirsiniz? Ben sizin yüzünüzü bile görmedim." Öteki bölümden erkek sesinin "Lütfen hiçbir şey söylemeyin bayan" dediği duyuluyordu. "Bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Lütfen şu taraftan."
"Steve, bunda bir yanlışlık olmalı, anlamıyor musunuz?" diye hala bağırıyordu.
"Guardian Spike görün." "Tamam evlat, haydi gidelim" dedi.
Steve dik dik baktı. Bir an ufak tefek adamın bütün dişlerini bir yumrukla darmadağın etmeyi geçirdi kafasından. Spike bakışlarını ve yüz ifadesini hiç beğenmemişti.
"Artık sorun çıkarmayalım, bir yere kaçamazsın" dedi.
Steve'in kolunu sımsıkı kavradı. Pençesi demir bir mengeneden farksızdı, karşı çıkmak boşunaydı. Steve sırtına bir sopa indirmişler gibi hissediyordu kendini. Omuzları düştü ama ne kadar öfkelense boştu.
"Böyle bir şey nasıl olur?" dedi. "Böyle bir şey nasıl olur?"
12. Bölüm. Barrington, "Bu senin baban mı?" diye sordu. Jeannie çenesini kapatsaydı ya, insan bundan daha aptalca bir şey söyleyemezdi. "Sen ne zaman çıktın cezaevinden babacığım? Denir mi hiç?" Daha birkaç dakika önce Barrington, kent cezaevindekiler için dünyanın en beş para etmez insanları dememiş miydi? Yerin dibine geçti. Babasının bir hırsız olduğunu patronu öğrenmişti işte. Bundan daha berbat ne olabilirdi? Asıl kötü olanı Barrington'ı onunla tanıştırmasıydı. Babası düşüp yüzünü gözünü yara bere içinde bırakmıştı. Üstelik bir haftalık da sakalı vardı. Üstü başı kirpas içindeydi. Vücudundan iğrenç kokular yayılıyordu. Utancından Barrington'ın yüzüne bakamıyordu. Yıllar önce ondan utanmadığı zamanlar da olmuştu. Tam tersi, öteki kızların babaları onun yanında ruhsuz ve sıkıcı kalırdı. Babası hem yakışıklı hem de çok şakacıydı. Eve gıcır gıcır takım elbisesiyle geldiğinde cebinden paralar saçılırdı. Ondan sonra gelsin sinemaya gitmeler, yepyeni giysiler ve de harika yiyecekler. Annesi de kendine güzel bir gecelik alır ve kilo vermek için perhize başlardı. Ama her seferinde gene ortadan kaybolurdu. Nedenini ancak 9 yaşındayken öğrenebildi. Ona her şeyi açıklayan Tammy Fontaine olmuştu. Aralarında geçen o konuşmayı asla unutmayacaktı.
"Süveterin ne kadar iğrenç" demişti Tammy. Jean'e, "Asıl senin burnun iğrenç" diyerek lafın altında kalmayınca öteki kızlar dört bir yana dağılıvermişti. "Annen sana ne biçim giysiler alıyor böyle? Hepsi de mide bulandırıcı şeyler." "Senin annen şişko." "Senin baban da hapiste yatıyor."
"Yatmıyor."
"Yatıyor işte."
"Yatmıyor işte."
"Geçen gün babam annemi anlatırken duydum, gazetesini okuyordu. Anlaşılan ihtiyar Pit Ferrami gene kodesi boylamış" dedi.
Jeannie ard arda "yalancı, yalancı" deyip durdu ama içinden Tammy'nin söylediklerinin doğru olduğunu biliyordu. Bu her şeyi açıklıyordu. Birden bol paralar, ardından ansızın ortadan kaybolmalar, sonra da çekip gitmeler.
Jeannie okul arkadaşlarının o üzücü konuşmalarına bir daha tanık olmadı. Kim babasından söz etse anında ağzına tıkıyordu. 9 yaşındaydı. O durumda kalınca her seferinde kolunun kanadının kırıldığını hissederdi. Okulda bir şey kaybolsa herkesin suçlar gibi ona baktıklarını sanırdı. Bir kadın bir gün çantasının içine bakıp "lanet olsun, çantamda 10 dolarım olacaktı" deyince Jeannie'nin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Onda dürüstlüğünü kanıtlamak bir saplantı haline gelmişti. Ucuz bir tükenmez kalemi sahibine iade etmek için bir millik yolu yürümeyi göze alabilirdi. O durumda öylesine dehşete kapılırdı ki kalemi yanında alıkoysa ona babası gibi hırsız işte diyeceklerinden korkardı. İşte şimdi de patronunun karşısında duruyordu, kirpas içinde ve tıraşsız. Büyük olasılıkla da 5 parası yoktu cebinde.
"Bu Profesör Barrington" dedi. "Barry, seni babamla tanıştırayım. Pit Ferrami."
Barrington çok kibardı. Babanın elini sıktı. "Sizi tanıdığıma çok sevindim Mr. Ferrami" dedi. "Kızınız çok özelliği olan bir kadın."
Adam bunu duyduğuna sevindi, gülerek. "Bakın bu doğru işte" dedi.
Jeannie, "Barry, aile sırrımızı öğrenmiş bulunuyorsun" dedi ister istemez. "Princeton'ı birincilikle bitirdiğim gün babam 3. kez hapse giriyordu."
15 yıl da yiyebilirdik" dedi babası. "O işi yaparken silahlıydık."
"Kalan yılları bizimle geçireceğin için teşekkür ederim babacığım. Bunu duyunca patronum da duygulanmıştır sanırım."
Babası biraz incinmişe benziyordu. Kafası karışmış gibiydi. O kadar kızgın olduğu halde Jeannie'nin içinde oluşan acıma duygusu bir bıçak gibi vücudunu kemirmekteydi.
Onun bu zaafı yalnız ailesini değil kendisini de yaralıyordu. Babası için doğanın yarattığı bozuk mal da denebilirdi. İnsan ırkını üreten bu akıl almaz sistem, yani Gene'nin eline boyuna incelediği karmaşık DNA düzeni, bireyleri birbirlerinden az da olsa farklı biçimde üretmesi için tasarlanmıştı. Bazen imalat hatası da yapabilen bir fotokopi makinesine benzerdi. Kimi zaman sonuç çok parlak oluyordu. Bir Einstein, bir Louis Armstrong, bir Andrew Carnegie örneğinde olduğu gibi. Kimi zaman da ürün Pete Ferrami oluyordu işte. Gene bir an önce Barrington'dan kurtulmalıydı. Barry, eğer şu telefon konuşmanı yapmak istiyorsan yatak odasındaki telefonu kullanabilirsin.
Telefon kalsın dedi Barrington.
Neyse, Tanrı'ya şükür. Pekala, bu güzel akşam için sana çok teşekkür ederim dedikten sonra tokalaşmak için elini uzattı.
Benim için büyük bir zevkti. İyi geceler.
Barrington aceleyle el sıkıştıktan sonra çıktı.
Gene babasına dönerek, şimdi anlat neler oldu diye sordu.
Cezaevindeki iyi halimden dolayı erken salıverildim, artık özgürüm. Doğal olarak da ilk işim gelip küçük kızımı görmek oldu.
3 gün sürekli içtikten sonra öyle mi?
Babasının içtenliksiz olduğu apaçık ortadaydı. Bu da hoş bir şey değildi. İçinden gene o eski öfkesinin kabarır gibi olduğunu hissetti.
Neden onun da öteki babalar gibi bir babası yoktu?
Haydi biraz anlayışlı ol dedi adam.
Gene'nin öfkesi bu kez de üzüntüye dönüştü. Zaten onun gerçek anlamda bir babası olmamıştı ki. Bundan sonra da olacağı yoktu.
O şişeyi bana ver dedi, kahve yapacağım.
12. ayrımın sonu, sayfa 146.